Mavi Mustang, Arzu Aksa'ya. Salıncaktan düşen 5 yaşımın dizindeki yara, 15 yaşımın dudağındaki parlak ruj gibi bu morluklar. Henüz çok da yaşlanmamış geçmişimi sevdiğimden ve şu sıralar sevdiğim şeyleri hatırlatmaya ihtiyaç duyduğumdan olsa gerek, fel fecre okuyan o koyu mor lekelere çocukluğumla, ilk gençliğimle dolu yumuşacık anlamlar yükleyerek onları kabullenmeye çabalıyorum. Sonra iğnelerin en derinlere sokulduğu ve sanki içimde unutulmuş gibi, sanki bir sineğin vızıltıyla tünel kazması gibi sızım sızım sızlayan güçsüz kollarım bana hasta olduğumu hatırlatıyor. Morluklar o naif geçmişimi unutturup vakitsiz zamanda uygunsuz toprakta açıp serpinen ve sevilmeden, sulanmadan kendiliğinden şımaran menekşeler gibi gittikçe çoğalıyorlar. Ah arsız menekşeler! Annemin cam kenarını donatan, gelini geçeni izledikçe sevinip coşan mor menekşeler, şimdi kollarıma, bacaklarıma basılmış mat mühürler gibiler. Alı al moru mor derler ya hani, işte o misal. Kendini kaybetmiş hücrelerin çizdiği desenler, hastalığın doldurduğu matbu formlar, savaş maskeleri, ayrılık nameleri ve bir sürü olağanüstü hal. Oysa 33 yaşındayım ve daha anne olacağım. Her şey tam olsun diye bekliyordum sadece. Ajandama yazılı bir hayatım vardı vücuduma bu mühürler basılmadan önce. Alarmları kurulu sabahların 24 saatlik cüssesine onlarca saatin küfesini yükleyen, bir fincan filtre kahveyle dünyadaki her şeye uyandığını sanan, kafeinle demlenip gece uyuyamayan o pinazalılardandım. Gaddarlığın güç olduğu öğretisini yayan derin kuyuların, o pinazaların halıların altında bir yerlerde olduğuna inanıyorum şimdi. Tıpkı Midas'ı eşek kulaklarıyla rezil eden kuyulara benziyorlar. Sen isyan edip karşı çıktıkça içine çekiyorlar. Ben kendimi işte o kuyular yüzünden yorgun sanıyordum. Kalkmayan kollarımın zamanın sırtıma bindirdiği ağırlıktan, iştahsızlığımın kafein bağımlılığından olduğuna inandım uzun süre. Gittikçe zayıflayan dal bedenimin küsmüş gibi sinmiş halini görmeyecek kadar meşguldüm. Annemi aramayı, mısır patlatıp bir film izlemeyi ya da ne bileyim bir bankta denizi seyretmeyi, çiçekleri sulamayı, bir kediye bakmayı ve bir adamı sevmeyi unutacak kadar, ağrıyan kemiklerimi sakinleştirsin diye bir doktora gitmeyi unutacak kadar meşguldüm. En zor matematik denklemlerini çözüp kendince büyük zaferler kazanan beynimin anahtar delikleri yani gözlerim kararana kadar ve kuyuları kaplayan o halıların üzerine küt diye yığılana kadar çok ama çok meşguldüm. Al yuvarmış, ak yuvarmış çok eskilerde kalan biyoloji metinlerini hatırlatan testleri alıp da hücrelerimin yılgınlığını öğrenmeden önce. Yani ben böyle hasta olmadan, şu kocaman pencereye paralel bu yatağa uzanmadan, bir zamanlar çabuk uzasınlar diye yağ bal maskesi yaptığım saçlarım dökülmeden önce. Yağan karın her bir tanesinin tıpkı insanlar gibi farklı suretler olduğunu duymuştum da, zihnimdeki gereksiz yedekler listesine istiflemiştim. Tertemiz beyazlığı izlerken o yedekli gereksizlikleri beynimin ambarından çıkarmadan ve mucize hallerine böyle şaşırmadan önce. Pencereme hınçla vuran o taneleri adam yerine koymadığım zamanlar için üzgünüm şimdi. Ve kuşlar. Göçme mevsiminde göçmeyip de kalan kuşlar için de üzgünüm. Beraber direniyoruz kara kışa. Ve direnmenin ne zor olduğunu en çok biz biliyoruz. Patoloji sonucunun sen kansersin dediği o günden bu yana onlarca kuyuya düşüp çıkıyorum. Ayağım kayıp düşüyor diyelim ama dikelip hemen kalkıyorum. Nasıl ki kuşlar, kediler ve evsiz insanlar bu zemheride donmuyor da direniyor, ben de öyle kolay kolay teslim olmuyorum. Hastalık çok canımı yakıyor ama başka zaman kafama vursalar anlamayacağım şeyleri de mışıl mışıl piyurupak öğretiyor. Sıcacık yatakların rüya makineleri olduğunu ve gözlerini gülümseyerek kapatırsan torpilli davranacağını bilerek uyumayı öğrendim mesela. Bazı geceler Fidel ölmeden önce gideceğim dediğim ama bir türlü gidemediğim Küba'yı rüyamda göreyim diye direk tutuyorum. Bir klasik arabada uçuşan uzun saçlarımı dizginleyen şapkamı tutmaya çalışırken gülümseyerek poz veriyorum. Fabrikada puro sarıp sokak önlerinde yaşlı dişsiz kadınlarla dans ediyorum. Sabah uyandığımda ağrıyan kemiklerim hep çok dans etmekten, mide bulantım iklim değişikliği, gülümsememse umut etmekten. Bir gün hücrelerim birbiriyle savaşmayı bırakıp da kardeş kardeş yaşamayı öğrendiğinde çiçekli fırfırlı elbiseler alıp Fidel ölmüş olsa da kalkıp gideceğim Küba'ya. Geçen hafta kemoterapide adı Ömer olan 9 yaşında bir cingöz çocukla tanıştım. Ömer iğneden çok korkuyor. Hemşireleri görünce travma yaşıyor resmen. İri gözleri tıslayan bir yılana bakarmışçasına iğneye odaklanıp daha da kocaman açılıyor, basıyor çığlığı. Ağlayan çocukları pek sevmem oysa. Ama Ömer'e hiç kızmıyorum, kızamıyorum. İçinden hastalık akan damarların iğne battıkça nasıl acıdığını çok iyi biliyorum çünkü. Annesi benden küçük olduğunu düşündüğüm, yüzü gölgeli güzel bir kadın. O küçük oğlana gözü gibi bakıyor. Ömer kolundaki iğneye bakıp ağladıkça kel başını okşayıp alnından öpüyor. Öperken yumuk gözleri çukurlarına kaçıp daha da gömülüyor içinde bir yerlere. O yerlerden buram buram derin bir hasret kokusu geliyor. Aramızda kalsın, anneliğini kıskandığım zamanlar oluyor onu izledikçe. Sertleşmiş kaslarımı yumuşatan bir masaj gibi bu kadın. Bana abla diyor. Ömer huysuzlandıkça yanda uzanan beni işaret edip, bak teyzeye, ona da iğneden taktılar, hiç ağlıyor mu diye sırıtarak kamufle ettiğim acımı örnek gösteriyor. Gülümsüyorum. Başka şeyler düşün Ömer diyorum ona. Arabaları sever misin diye soruyorum. Severim diyor. Ben de en sevdiği arabadan başlayıp okuluna, kanka arkadaşına, evindeki odasına kadar konuşturuyor, oyalıyorum onu. En çok okulunu özlüyormuş. Bir senedir gidememiş. Eski model Mustang'lerin hastasıymış. Bir arkadaşına çok kızmış çünkü onunla maske takıyor diye dalga geçmiş ama yine de çok sevdiği bir Kerem'i varmış. Kerem ona arada bir mektup yazıp yolluyormuş. Ömer sanırım seviyor beni. İçinde çocukluktan başka bir şey görmediğim gözleriyle ta kalbime bakıyor ve bazen kolundaki iğneyi unutup anlattıklarının heyecanına kapılıyor. Ah çocuk diyorum içimden, sen benim yavrum da olabilirdin. Ama şimdi acıma, umuduma kardeşsin ve beraber iyileşip zaferimizi kutlayacağımız kahraman kardeşim olacaksın. Tanışmamızdan önce de karşılaşıyorduk ama şimdi resmen birbirimize kavuşmak için randevulaşıyoruz Ömer'le. Onun yattığı yer benim yattığım yere uzak. Annesiyle sık sık telefonlaşıyoruz. Ömer bazen beni aramasını istiyormuş. Telefonu ne haber kanka teyze diye açıyor. Bazen gevezeliğine gülmekten zor konuşuyorum. Gelecek hayallerime Ömer'i de dahil ediyorum artık. Anneme her gelişinde onun içinde bir şeyler sipariş veriyorum. Uzaktan kumandalı parlak mavi bir Mustang, lacivert içi renkli kalem dolu bir kalem kutusu, resim defteri, Samet Behrengi'nin küçük karabalık kitabı ve tedavilerde canı sıkılmasın diye başına dokununca sallanan kızgın bir köpek oyuncağı. İlk defa bir çocuğa ne alınır diye kafa yoruyorum ve ilk defa bir çocuğun mutluluğunu bu denli önemsiyorum. Geçen gün o uyurken annesi uğradı yanıma. Kısacık konuştuk. Ömer'in hastalığı aslında yeni değilmiş. Tam iyileşti derken yeniden nükseden inatçı bir kanseri varmış. Bu seferki sürecin çok sancılı geçtiğini söyledi. Anlattığı eski Ömer'in şimdiki Ömer'le hiç alakası yokmuş. Eridi gitti çocuğum derken o ağladı, ben ağladım. Biliyorum aslında benim yanımda böyle ağlamayı o da istemezdi ama sanırım uzun zamandır o da ilk defa ağladı. Gözyaşlarıyla ıslanmış o gece hiç uykum gelmedi. Yattığım yerde koca pencereden gördüğüm iki ağaç dalına bakarak düşündüm de mücadele denilen şey aslında bir mübadele. Yani değiş tokuş. Okul bitsin diyorsun, sonra o telaşı iş başlasın, terfim olsun diye başka bir telaşla değiştiriyorsun. Okuldan mezun olduğum yıl evlenseymişim, Ömer yaşında bir çocuğun annesi olabilirmişim mesela. İşim gücüm annelik olsaymış belki bu kadar örselenmez, belki hastalanmazmışım kim bilir. Kader bilmediğimiz bir yol rotası değil mi? Herkesin meselesi bir şeylere yetişmek aslında. Ama Ömer'in ve onun gibi çocukların henüz yaşamla ilgili bir planı yok. Yani onlar bir gölün durgun suyunda damla. Henüz bizler gibi gürleyip akan bir nehrin suyuna karışmamışlar. Penceremdeki ağaç gibi birçok ağacın gölgesinin vurduğu o göl bu çocuklar. Öyle güzeller ki. Ömer öyle güzel ki. Ben kıyısında hiç usanmadan oturabilmişim meğerse. Kanser ağaçların sakladığı bu göl kenarını nereden biliyor, nasıl buluyor ki? Hayatın attığı en büyük kazık, sığ durgun suya demir atmış, adı kanser olan bir hastalık değil mi? İçimin sıkıntısı gecenin ağlaklığından mı yadigar, yoksa içimde yolunda gitmeyen şeyler mi var, bilmeden dirildiğim bir sabaha sızdı hüzün. Sabah makamında içli içli bir ezan gecenin ayazından buz tutmuş bir şehri uyandırırken, arka sokakların boş arsalarındaki köpekler ardı ardına ulurken, evlerin ışıkları tek tek yanıp günün pür telaş ritmine hazırlanırken, içimin en temiz bıraktığım yerine bıçak yarası gibi geldi saplandı. Birbiriyle kesişen dar koridorların birinden saatler önce usulca konuştuğum o kadının, Ömer'in annesinin feryadı yankılanıp beyaz duvarlara kara katran gibi sıçradı. Benim o güzel gözlüm, benim o güzel mavim, gölgesinde dinlendiğim, kuşlarıyla neşelendiğim o güzel kıyım, ruhları üşüten o sabah derin denizlerin anaforuna karıştı. Kar hala yağıyor. Bu sabah geçince, yarın olunca, belki yarından da sonrasında dinecek elbet. Yerdeki beyaz örtü küçük göller için yer açacak. Sonra o göllerin kıyısında çiçekler, ağaçlar bitecek ve kuşlar dallara tüneyecek. Hayat kaldığı yerden ne diyordum diyerek tekrar başlayacak anlatmaya. Sahi nerede kalmıştık? Hücrelerimi birbiriyle barıştırmak ve içimdeki amansız savaşı dindirmek için yapabileceğim en güzel şey umut etmek. Küba'ya hiç kar yağmazmış biliyor musunuz? Birbirine hiç benzemeyen o çiçek kar taneleri nedir bilmiyorlarmış. İyileştiğimde ilk iş Küba'ya gideceğim. Mavi bir Mustang bulup uzayan saçlarımı savura savura süreceğim. Sonra bir göl kıyısında morlukları geçmiş kollarımı açacağım gökyüzüne. Henüz 33 yaşındayım ve yüreğimde büyüteceğim o çocuğun kanka teyzesiyim ben. Başaracağım.